Birbirimizle ilişki kurmak. Bu sabah bir örnekle başlamak istiyorum. Bugün buradaki en güçlü kişi kim? Etrafına bak. İki ya da üç kişi sahneye gelebilir. Şimdi sizden bu kalemi kırmanızı isteyeceğim. Sence bunu yapabilir mi? Kalemi kırar. Harika. Şimdi biraz daha kalem ekleyeceğim. Sence bunu yapabilir mi? Kırılmaz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün ne hakkında konuşacağız? Eminim tahmin edebilirsiniz. Bugün kilise aktı hakkında konuşacağız. Kutsal kitap, Hristiyan yaşamını asla o tek kalem gibi tek başınıza yaşamamanız gerektiğini söyler. Topluluk içinde yaşamanız gerekiyordu kilisede. Ve kiliseye ne kadar bağlı olursanız, kalem demeti gibi o kadar güçlü olursunuz. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Tanrı'nın bizi ilişkiler için yarattığı gerçeğini inceledik. Tanrı bahçede yalnız kalmanın bizim için iyi olmadığını söyledi. Geçen hafta Tanrı ile ilişki kurma konusuna bakmıştık. Ve bu hafta bu serinin son vaazında Kutsal Kitap'ın birbirimizle ilişkimiz hakkında ne söylediğine bakmamızı istiyorum. Kilise ile olan ilişkiniz, birbirinizle olan ilişkiniz. Yeni antlaşmada 50'den fazla birbirinize emri vardır. Bunlar imanlılar olarak birbirimize karşı yapmamız gereken buyruklardır. Birbirimizi sevmek, birbirimizi bağışlamak, birbirimiz için dua etmek. Ancak bu bir diğer emirle ilgili olan şey, onlara kendi başınıza itaat edemeyeceğinizdir. Onlara tek başınıza itaat edemezsiniz. Onlara itaat etmek için bir kilisenin parçası olmanız gerekir. Peki nasıl birbirimiz zihniyetine sahip olabiliriz? Kendimizi birey olarak düşünmekten, Mesih'in bedeni olarak toplu halde düşünmeye nasıl geçebiliriz? İşte bu sabah bakmamızı istediğim şey bu. Eğer kutsal kitabınız varsa, lütfen benimle birlikte Koloseliler 3'ü açın. Koloseliler 3. bölümde 5 tane birbirimize ayeti vardır. 3:1 Eğer Mesih'le birlikte dirildiyseniz, Mesih'in Tanrı'nın sağında oturduğu yukarıdakileri arayın. 2. Aklınızı yeryüzündeki şeylere değil, yukarıdakilere verin. 3. Çünkü öldünüz ve yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da gizlendi. 4. Yaşamınız olan Mesih göründüğünde, siz de onunla birlikte yücelik içinde görüneceksiniz. Bir başkası zihniyetine sahip olmak için önce cennetin şeylerini aramalısınız, Tanrı'nın şeylerini aramalısınız, yukarı bakmalısınız. Gözleriniz imanımızın yazarı ve tamamlayıcısı olan Mesih'te olmalıdır. Doğal olarak aşağıya bakmak isteriz. Doğal olarak yeryüzündeki şeylere bakarız. Doğal olarak sorunlarımıza bakarız. Aşağıya bakmak ve yalnızca kendimizi düşünmek kolaydır. Ama Pavlus bize yukarı bakmamızı, Rabbi düşünmemizi hatırlatır. Eski yaşamımızın ölüp gittiğini ve şimdi Mesih'i tanıdığımıza göre diri kılındığımızı söyler. Mesih'le birlikte dirildiniz. İsa'nın çarmıha gerildikten 3 gün sonra ölümden dirildiği gibi, siz de ruhsal ölümden dirildiniz. Yeniden doğdunuz. Eski olan geçip gitti. Siz yeni bir yaratılışsınız. Özgür bırakıldınız. Yeni bir bakış açısına sahipsiniz. Yeni bir şekilde yaşamaya çağrıldınız. Bu nedenle yukarıdakileri, Tanrı'nın sağında oturan Mesih'in bulunduğu yeri arayın. Pavlus yukarı bakın der. 3. ayette yaşamınızın Mesih'le birlikte Tanrı'da saklı olduğunu söyler. Mesih'le birlikte öldünüz, Mesih'le birlikte dirildiniz ve Mesih'e aitsiniz. Ve 4. ayet bize İsa geri döndüğünde onunla birlikte görkemli bir geleceğe sahip olacağımızı vaat eder. Peki bunu nasıl yapacağız? Birbirimiz zihniyetine sahip olabilmemiz için zihnimizi yukarıdaki şeylere odaklamak neye benzer? 5. Bu nedenle içinizdeki dünyasal olanı, cinsel ahlaksızlığı, iffetsizliği, tutkuyu, kötü arzuyu ve putperestlik olan açgözlülüğü öldürün. 6. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı yaklaşıyor. Paulus bize birbirimizi severek nasıl yaşayacağımızı anlatmadan önce, birbirimizi sevmemize engel olacak günahlardan söz eder. Benliğin günahlarıyla savaşırken birbirinizi önemsemeniz zordur. Karanlıkta yaşarken diğer insanları düşünmek zordur. 3. bölümün ilk 4 ayetinde Paulus yukarı bakmanızı ve zihninizi yukarıdaki şeylere vermenizi söyler. Sonraki ayetlerde ise aşağıya bakıp zihninizi yeryüzündeki şeylere vermenizden söz eder. Buradaki ilk günah listesi esas olarak cinsel günahlardır. Kutsal kitapta cinsel ahlaksızlık, karı koca ilişkisi dışındaki her türlü cinsel faaliyeti ifade eder. Birkaç hafta önce Yaratılış 2'de karı koca ilişkisine bakmıştık. Tanrı'nın evlilik ve yakınlık için tasarımına baktık. Altının kötü bir şey olmadığını ama seksin harika bir şey olduğunu gördük. Seks Tanrı tarafından icat edilmiş ve tasarlanmıştır. Ancak Tanrı her zaman bunun evlilikte sevinçle yaşanmasını istemiştir. 5. ayetteki resim, Tanrı'nın cinsellikle ilgili tasarımına aykırıdır. Paulus bu günahları öldürün diyor. Bu Fransızların dediği gibi, günaha karşı laissez-faire bir yaklaşım değildir. Aksine, Paulus bize bu günahları söndürmemiz için güçlü bir buyruk verir. Ve burada görüyoruz ki, ya günahı öldürüyorsunuz ya da yaşamasına izin veriyorsunuz. Ve eğer yaşamasına izin verirseniz, kesinlikle büyüyecek ve yaşamınızda daha fazla yer kaplayacaktır. Bugün cinsel ahlaksızlığı her yerde bulabilirsiniz. Bazı açılardan onu aramanıza gerek yok, çünkü o sizi bulacaktır. Asıl soru, onlara karşı mücadele ediyor musunuz? Yoksa hayatınıza girmelerine izin mi veriyorsunuz? Evlilik dışı cinsel aktivitede bulunuyor musunuz? İffetsiz düşünceleriniz var mı? Düzenli olarak pornografiye mi bakıyorsunuz? Başka bir adamın karısıyla flört ediyor musunuz? Başka bir kadının kocasını mı takip ediyorsunuz? Bu günahların yaşayıp büyümesine ve içinize yerleşmesine izin vermeyin. Bunun yerine İsa Mesih'in gücü aracılığıyla onları öldürmeye çalışın. 7. Bir zamanlar bunların içinde yaşarken siz de bunlarla yürüdünüz. 8. Ama şimdi bunların hepsini, öfkeyi, gazabı, kötülüğü, iftirayı ve müstehcen sözleri ağzınızdan atmalısınız. 9. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü uygulamalarıyla birlikte eski benliği üzerinizden attınız ve yaratıcısının suretine göre bilgide yenilenen yeni benliği giydiniz. 5. ayet cinsel günahların bir listesiydi. Ve şimdi 8-9. ayetler sosyal günahlar diyelim. Bunlar diğer imanlılar da dahil olmak üzere diğer insanları etkileyen günahlardır. Öfke, gazap, kötülük, iftira, bunlar diğer insanlara sözlerinizle saldırmaktır. Diğer insanlar hakkında dedikodu yapmaktır. Bu dikkatsiz konuşmaktır. 9. ayette 3. bölümdeki ilk birbirinize ayetini görüyoruz. Paulus, birbirinize yalan söylemeyin der. Ne diyebilirsiniz? Hristiyanlar birbirlerine asla yalan söylemezler. Hristiyanlar her zaman doğruyu söylerler. Keşke bu doğru olsaydı. Ama burada imanlıların sadece yalan söylemekle kalmayıp, birbirlerine de yalan söyleyebildiklerini görüyoruz. İsa, yüreğin taşmasından ağzın konuştuğunu söyledi. Peki ağzınızdan ne çıkıyor? Yüreğinizin içinde ne var? Sözlerimizi yıkmak için değil, inşa etmek için kullanmalıyız. Gerçeği sevgiyle söylemeliyiz. sözlerimizi kutsamak için kullanmalıyız, lanetlemek için değil. 7. ayette, Paulus bu günahların Mesih'i izlemeden önceki yaşamlarının karakteristik özellikleri olduğunu, ama şimdi bunların ortadan kaldırılması gerektiğini söyler. Öfke, gazap, kötülük, iftira, müstehcen konuşma, yalan söyleme. Bu şeyleri öldürmenin zamanı geldi. Bu şeyler Tanrı'yı onurlandırmaz ve Mesih'teki yeni yaşamlarımızın özellikleri değildir. 9-10. ayetlerde Pavlus bu giyme ve çıkarma metaforunu kullanır. Mesih'i tanımadan önceki eski benliği bırakıp yeni benliği, Mesih'in bize verdiği yeni yaşamı giymemizi söyler. Başka bir deyişle birbirinize hala yalan söylüyorsanız, birbirinizi sevmeniz ve birbiriniz için dua etmeniz zordur. Yeni benliği giymek için eski benliği bir kenara bırakmanız gerekir. Buradaki resim giysilerle ilgili eski kıyafetler çıkarılıyor ve yeni kıyafetler giyiliyor. Eski giysiler İsa'yı izlemeden önceki yaşamlarımızı, yeni giysiler ise ondaki yeni yaşamlarımızı temsil eder. Fiiller geçmiş zamanlıdır, yani bunlar zaten gerçekleşmiştir. Ancak Pavlus davranışlarımızı Mesih'teki yaşamımızın gerçekliğiyle uyumlu hale getirmemiz için bizi teşvik eder. 10 yaşındayken bir haftalığına bir kampa gitmiştim. Eğlenceli bir haftaydı. Etrafta koşturduk. Spor yaptık, çok fazla hareket vardı. Hareket ter üretir ve terde koku üretir. Genellikle kötü bir koku. Kampın son günlerinden birinde duş aldım ve giyinmek üzereydim. Ama çantama baktığımda başka temiz kıyafetim olmadığını fark ettim. Yeterince kıyafet almamışım. Sonra o haftadan kalan kirli kıyafet yığınıma bakıyorum. 10 yaşındaki bir çocuğun kokusu gibi kokan bu kirli, terli, pis kıyafetler. Ve bu iğrenç kıyafetleri çıkarıp giymek zorunda kalıyorum. 34 yıl sonra bunun nasıl bir his olduğunu hala hatırlayabiliyorum. Ne kadar iğrençti. Daha yeni duş almıştım ama o kokan kıyafetleri giymek beni iğrenç hissettiriyordu. Ve kendime bir daha asla dedim. Artık seyahat ederken yanıma her zaman yeteri kadar temiz kıyafet alıyorum. Pavlus burada Mesih'le olan ilişkimizde bize yeni temiz giysiler verildiğini söylemektedir. Bize Tanrı'yı onurlandıran yeni uygulamalar verildi. Öyleyse neden o eski, kirli, terli, kokuşmuş giysilere geri dönelim? Neden Tanrı'yı onurlandırmayan o eski uygulamalara ve günahlara geri dönelim? Pavlus, Mesih'te zihninizin yenilenmesiyle dönüşmekte olan yeni benliği giyin der. 11. Burada Grek, Yahudi, sünnetli, sünnetsiz, barbar, iskit, köle, özgür yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Kolose'deki kilise insani sınıflandırmalarla bölünüyordu. Milliyetlerine göre bölünüyorlardı, geleneklerine göre bölünüyorlardı. Sınıflarına, statülerine ve unvanlarına göre bölünüyorlardı. Ama Pavlus bunun dünyasal bir düşünce olduğunu söyler. Bu eski, kirli giysi davranışıdır. Etrafıma baktığımda dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlar görüyorum. Pavlus'un bunu görmemeye çalışmam gerektiğini söylediğini sanmıyorum. Bu imkansız olurdu. Bu rol yapmak olurdu. Bence Pavlus'un söylemek istediği, milliyetimiz, geleneklerimiz, sosyoekonomik durumumuz, iş unvanlarımız, bunlar bizimle ilgili en önemli şeyler değildir. En önemli şey, her şey olan ve hepimizin içinde olan Mesih'teki kimliğimizdir. Eğer sadece aşağıya bakarsak, dünyasal farklılıklarımızı görürüz. Kültürel farklılıklarımız, farklı deneyimlerimiz ve geleneklerimiz, tercihlerimiz. Ama yukarı bakarsak, aklımızı göksel şeylere verirsek, hepimizin İsa Mesih'e tapındığımızı görürüz. Tek Rab, tek inanç, tek vaftiz. Yani bunlar ertelenecek şeyler. Bunlar bir kenara bırakılacak şeylerdir. Bunlar ölmesi gereken dünyevi şeylerdir. Peki ne giymeliyiz? Kullanabileceğimiz yeni, taze giysiler nelerdir? 12 O halde Tanrı'nın seçilmişleri, kutsalları ve sevgilileri olarak merhametli yürekler, iyilik, alçak gönüllülük, uysallık ve sabırla Tanrı'nın seçilmiş halkı, onun değerli oğulları ve kızları olarak yeni giysileri giymeliyiz. Pavlus bize şefkatli, nazik, alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olmamızı söyler. Bu nitelikler Hristiyan karakterinin işaretleridir. Dünya kibirli ve otoriter insanları ödüllendirebilir, ancak kilise gururlu ve kibirli değil, lütufkar ve alçak gönüllü insanlarla dolu olmaya çağrılmıştır. İsa, ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü yeryüzünü onlar miras alacak, dedi. İsa, kendini yüceltenin alçaltılacağını ama kendini alçaltanın yüceltileceğini söylemiştir. Müjdeyi anlamak, bu şeyleri üzerimize giymemize yardımcı olur. İsa Mesih'e iman ederek, sadece lütufla kurtulduğumuzu, bunun övünmek için yaptığım bir şey olmadığını, bizi tövbeye yönelten şeyin Tanrı'nın iyiliği olduğunu anladığımızda, o zaman dönüp Tanrı'nın bana karşı olduğu kadar şefkatli ve sabırlı olmalıyım. Geçtiğimiz birkaç günü düşünün. Geçtiğimiz hafta herhangi birine karşı nazik davrandınız mı? Bir başkasının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızdan üstün tuttunuz mu? Tanrı nazik olun, şefkatli olun, alçak gönüllü olun, sabırlı olun der. Hristiyan yaşamı sadece günahı öldürmekle ilgili değildir. Aynı zamanda bu şeyleri giymekle de ilgilidir. Bu hafta nazik davranabileceğiniz biri var mı? Sabırlı olmanız gereken biri var mı? Dua eder ve Tanrı'ya sorarsanız, Kutsal Ruh'un bu hafta size bunları uygulamanız için fırsatlar vereceğine inanıyorum. 13. Birbirinize tahammül edin ve birinin ötekine karşı bir şikayeti varsa birbirinizi bağışlayın. Rab sizi nasıl bağışladıysa siz de bağışlamalısınız. 13. ayette pek çok birbirimizin ifadesi vardır. Bunlardan ilki birbirinize katlanındır. Buradaki fikir birbirimize tahammül etmektir. Elbette yanlış öğretiye hoşgörü göstermemeliyiz. Ama buradaki fikir normalde arkadaş olmayabileceğiniz kişilerle Hristiyan topluluğunda olduğunuzdur. Elbette Mesih'te bize pek çok yönden benzeyen kardeşlerimizin olması harika bir şeydir. Ancak kilisede sadece sizin gibi olan ya da hoşlandığınız insanları sevmeye çağrılmıyorsunuz. Kilisede sizden farklı olan insanları da sevmeye çağrılıyorsunuz. Bir kilisenin parçası olmak, kendi grubunuzu bulup sadece onlarla konuşmak ve diğer insanları dışarıda tutmak değildir. Mümkün olduğunca herkesle kaynaşmaya çalışmaktır. Pavlus daha da ileri gider ve eğer birinin birinden şikayeti varsa der. Yunanca'da koşullu cümle ya da eğer cümlesini ifade etmenin farklı düzeyleri vardır. Pavlus burada üçüncü sınıf koşul cümlesini kullanır. Bu da geleceğin çok olası olduğu anlamına gelir. Yani Pavlus şöyle demektedir. Eğer birisi size karşı bir şikayette bulunursa, ki bunun olacağını bilmelisiniz, onu bağışlamalısınız. Yani Pavlus kilisenin çatışma yaşamayacağını söylemiyor. Bunun yerine Pavlus kilisenin çatışmalara dünyanın geri kalanından çok daha farklı bir şekilde karşılık vereceğini, çünkü Mesih'te bağışlanmanın ne anlama geldiğini bildiklerini söyler. Şöyle söyleyeyim, eğer Mesih'teki bir kardeşinizle hiç çatışma yaşamadıysanız, henüz gerçek, otantik bir Hristiyan topluluğu deneyimlediğinizden şüpheliyim. Ya da daha güçlü bir şekilde söylemek gerekirse, Eğer Mesih'teki bir kardeşinizle hiç çatışma yaşamadıysanız, muhtemelen iyi olma konusunda gerçekten iyisinizdir. İyi olmak kötü bir şey değildir. Ancak otantik değilseniz kötü bir şeydir. Pavlus burada kilisede çatışma olacağını söylüyor. Ama çatışma kötü değildir. Çatışma iyi olabilir, çatışma sağlıklı olabilir. Her şey onu nasıl ele aldığınıza bağlıdır. Eğer olgun olmayan bir şekilde ele alırsanız sonuç kötü olacaktır. Ancak sorumlu ve olgun bir şekilde ele alırsanız, genellikle ilişki diğer tarafta daha güçlü olur. Yine bu ayetler bir ilişki olduğunu ima etmektedir. Eğer birini tanımıyorsanız, ona katlanmak zorunda değilsiniz. Eğer onunla hiç vakit geçirmezseniz, bir başkasına karşı asla bir şikayetiniz olmayacaktır. Ve eğer biriyle hiç konuşmazsanız, onu asla affetmek zorunda kalmazsınız. Bu ayetler bir ilişki olduğunu ima eder. Ve ilişkiler her zaman dağınık olacaktır. Çünkü ilişkiler insanları içerir. Ancak Tanrı'nın kilisesiyle bir ilişki içinde değilseniz, 13. ayeti yerine getiremezsiniz. Mükemmel kilise diye bir şey yoktur. Çatışmalar olacaktır. Ama Tanrı sizi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Tanrı sizi yalnızca şefkatli ve nazik olmaya değil, aynı zamanda sevgi dolu ve bağışlayıcı olmaya da çağırmıştır. Bu da kilisenin bir parçası, Mesih'in bedeninin bir parçası olmanızı gerektirir. Birbirinizle ilişki içinde olmanızı gerektirir. 14 ve tüm bunların ötesinde her şeyi mükemmel bir uyum içinde birbirine bağlayan sevgiyi giyin. Peki en önemli giysi parçası nedir? Pavlus giyilmesi gereken en önemli şeyin ne olduğunu söylüyor? Sevgi. İsa en büyük emrin Tanrı'yı tüm yüreğin, ruhun, aklın ve gücünle sevmek olduğunu söylemiştir. İkinci en büyük emir ise komşunu kendin gibi sevmektir. Her şeyin ötesinde sevgiyi giyin, her şeyi mükemmel bir uyum içinde bir araya getirir. Dünyadaki en güzel şeylerden biri bir koroyu dinlemektir. Ve bir koroda genellikle herkes aynı parçayı söylemez. Farklı parçalar söyleyen farklı sesler vardır. Ve bu farklı parçalar birbirleriyle uyum içindedir. Ve bu farklı sesler ve parçalar bir araya geldiğinde yaptıkları müzik güzeldir. Bu tek bir kişinin yapabileceği herhangi bir müzikten daha büyüktür. Bu kilise içinde aynı fikirdir. Sizin bir koroda olmanız gerekiyordu, solo değil. Tek başınıza armoni söyleyemezsiniz. Peki nasıl birlik ve uyum içinde kalabiliriz? Her şey sevgiyle başlar. Mesih'te bir topluluk olarak bizi birbirimize bağlayan şey sevgidir. Birlik birbirimizi sevmekle sağlanır. Bunu mükemmel bir şekilde yapmayacağız. Yine de hatalar yapacağız. Ancak kutsal kitabın dediği gibi sevgi pek çok günahı örter. Pavlus diğer tüm iyi buyruklardan daha öncelikli olanın birbirimizi sevmek olduğunu söyler. 15 ve Mesih'in esenliği yüreklerinizde egemen olsun. Buna gerçekten de tek bir beden olarak çağrıldınız. Ve minnettar ol. Kutsal kitap İsa Mesih'teki kurtuluş sayesinde Tanrı ile barış içinde olduğumuzu söyler. Bizler sadece barışı sağlayanlar değil, aynı zamanda barışı koruyanlarız. Her türlü anlayışı aşan bir esenliğe sahibiz. İçimizden gelir ve dışarı çıkar. Kaotik ve yoğun bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar stresli, insanlar endişeli ve yorgun. Ancak bu dünyada yaşıyor olsak da dünya gibi hareket etmemeliyiz. İçimizdeki esenlik dışımıza yayılmalıdır. Mesih'in esenliğinin yüreğinizde hüküm sürmesine izin verin ve şükredin. Tüm zamanınızı neye sahip olmadığınızı düşünerek geçirmeyin. Size verdiği pek çok şey için Tanrı'ya şükredin. 16 mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek, yüreklerinizde Tanrı'ya şükrederek, birbirinize her bilgelikte öğretip öğüt vererek, Mesih'in sözü içinizde zengin bir şekilde yaşasın. Bu sabah 16. ayeti okuyoruz. Şu anda size Tanrı sözünü vaaz ediyorum. Ama bunu sadece pazar günleri yaptığımız bir şey olduğu için yapmıyorum. Bunu Tanrı sözü içinizde zengin bir şekilde yaşasın diye yapıyorum. Buradaki dwell kelimesi ikamet etmek anlamına gelir. Başka bir deyişle, eğer yaşamınız bir ev gibi ise, Mesih'in ve kutsal kitabın sözlerinin evinizin tüm odalarına girmesine izin verin demektir. Bu, Tanrı'nın sözü aracılığıyla yaşamınızın tüm yönlerine ve bölümlerine konuşmasına izin vermek anlamına gelir. Sadece bir odaya girmesine izin vermek değil, tüm eve girmesine izin vermek. Ama bu ayet birbirimize bilgelikle öğüt vermemizi ve öğretmemizi söyler. Bu da başka bir ayettir. Evet, şu anda bu resmi bir öğretme zamanıdır. Ancak bu, ben amin dediğimde tüm öğretilerin bu hafta için sona ereceği anlamına gelmez. Hayır, bizler birbirimizi öğretmeye ve öğüt vermeye çağrıldık. Bu da Tanrı sözünün pazartesi, salı ve cuma günleri birbirimizin ağzından çıkması gerektiği anlamına gelir. Evet, Tanrı bazılarını resmi öğretmenler olmaya çağırmıştır. Ama eğer Tanrı'nın sözü içinizde zengin bir şekilde yaşıyorsa, o zaman Tanrı'nın halkıyla paylaşacak bir şeyiniz vardır. Bazılarınızla bir araya geldiğimde, Tanrı'nın size sözünden öğrettiği bir şeyi paylaşıyorsunuz ve tahmin edin ne oluyor? Ben öğreniyorum, ben de sizden öğreniyorum. Bu tek taraflı değil. Birlikte öğrenir ve büyürüz. Uyarmak Tanrı sözünün düzeltici yönüdür. Yoldan saptığımızda Tanrı sözü aracılığıyla birbirimizi uyarır ve tekrar yola gelmemize yardım ederiz. Ayrıca birlikte şarkı söylediğimizi de görüyoruz. Pazar günleri tapınmada neden birlikte şarkı söylüyoruz? 16. ayetten dolayı. İlk kilisede müzikle ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ne tür müzik aletleri kullanıyorlardı? Gerçekten bilmiyoruz. Her pazar kaç şarkı söylüyorlardı? Gerçekten bilmiyoruz. Şarkı sözleri nasıldı? Gerçekten bilmiyoruz. Bu konuda çok fazla özgürlüğümüz var. Bildiğimiz tek şey, birlikte şarkı söyledikleridir. Seslerini Tanrı'yı övmek için kullandılar. Seslerini Tanrı'ya şükretmek için kullandılar. Sesinizin kalitesi Tanrı için önemli değildir. Asıl önemli olan şarkı söylerken kalbinizin duruşudur. Son ayet. 17. Sözle ya da eylemle ne yaparsanız yapın, her şeyi Rab İsa'nın adıyla yapın ve onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükredin. Pavlus her ne yaparsak yapalım, sözle ya da eylemle her şeyi İsa'nın adıyla yapmamız gerektiğini söyler. Bunun anlamı şudur, Tanrı'ya şükrederken karakterimiz Mesih'in karakterini yansıtmalıdır. Daha önce de söylediğim gibi, bu emirleri tek başınıza yerine getiremezsiniz. Bu buyrukları ancak yerel bir kilisenin parçası olarak yerine getirebilirsiniz. Bazen kiliseler krallık zihniyetine sahip olmamak ve sadece kendi kiliselerini düşünmek gibi bir hata yaparlar. Bu şekilde bir kilise, yanlış bir şekilde iyi şeyler yapan tek kilisenin kendileri olduğunu düşünür ve çevrelerinde Rab için harika şeyler yapan diğer kiliseleri düşünmezler. Tanrı'nın krallığını düşünmek yerine sadece kendi kiliselerini düşünürler. Ancak imanlılar sadece krallık zihniyetine sahip olmak ve kendilerini yerel bir kiliseye bağlamamak gibi bir hata yapabilirler. Yani dua eder, kutsal kitap okur, hatta belki pazar günleri kiliseye giderler ama Hristiyan yaşamının bir başkası yönünü deneyimlemek için asla bir kiliseye bağlanmazlar. Ama yerel bir kiliseye bağlı değilseniz, birbirinizi nasıl seversiniz, birbirinize nasıl hizmet edersiniz, birbirinizi nasıl teselli edersiniz, birbirinizi nasıl teşvik edersiniz, birbirinizi nasıl affedersiniz? Cevap, yapamazsınız. Eğer bugün buradaysanız ve bu yönde bir adım atmak istiyorsanız, bugün burada olmak için harika bir gün. Burada işimiz bittikten sonra birinci katta ben yeniyim dersimiz var. Belki bugün bizimle ilk pazar gününüz, belki de birkaç aydır geliyorsunuz, ancak bu kilise hakkında daha fazla bilgi edinmeniz ve yeni olan diğer insanlarla tanışmanız için bir şans. Ayrıca öğle yemeği de verilecektir. Bu harika bir ilk adım. Ama belki de burada yeni değilsiniz. Bir süredir buradasınız ancak bir şey sizi geri tutuyordu. Belki de geçmişte bir kilisede kötü bir deneyim yaşadınız. Bakın, bu kilisenin mükemmel olacağına dair söz veremem çünkü mükemmel kilise yoktur. Kiliseler insanlarla doludur ve insanlar dağınık olabilir. Ama size söz verebilirim ki, deniyoruz. Tanrı'nın lütfuyla alçak gönüllülük, uysallık, sabır ve nezaketten oluşan yeni giysilerimizi giymeye çalışıyoruz. Peki siz de bizimle birlikte denemek ister misiniz? Belki de dünyevi şeylerle mücadele ediyorsunuz. Cinsel günahlar ya da sosyal günahlar. Ve bu şeyler sizi Tanrı'nın kilisesine bağlanmaktan ve Hristiyan yaşamının bir başkası yönünü deneyimlemekten alıkoyuyor. Bu günahların hayatınızda yaşamasına, büyümesine ve yer edinmesine izin vermeyin. Bunun yerine, Mesih'in gücüyle bu günahları öldürmeye çalışın. Yukarıda olan şeyleri arayın, aşağıda olan şeyleri değil. Her birinize birer kalem vererek sözlerime son vermek istiyorum. Ve bu kalemin ruhani yaşamınızı temsil etmesini istiyorum. Hristiyan hayatınızı yalnız mı yaşıyorsunuz, yoksa yerel bir kiliseye mi bağlısınız? Bu kilise olmak zorunda bile değil. Önemli olan birbirinizi sevebileceğiniz, birbirinize hizmet edebileceğiniz ve birbiriniz için dua edebileceğiniz yerel bir kiliseye bağlı olmanızdır. Kalemlerin bir arada olduğu zamanları hatırlayın. Kırılmaları imkansızdı. Çünkü birlikteydiler, birbirleriyle birlikteydiler. Tanrı'nın halkıyla ne kadar çok ilişki içinde olursanız o kadar güçlü olursunuz. Evet, bazen yine de çatışmalar olacaktır. Evet, diğer insanlara katlanmanız gerekecektir. Evet, bazen bağışlanma dilemeniz ya da bir başkasını bağışlamanız gerekecektir. Ancak diğer insanlarla gerçek bir ilişki içinde olduğunuzda bu her zaman geçerlidir. Birlikte şarkı söylerken kaleminizi tutmanızı ve dua etmenizi istiyorum. Tanrı ile onun kilisesiyle olan ilişkiniz hakkında konuşun. Ve bir süre sonra bazı lastik bantları dağıtacağız. Bu kaleminizi bu kilisedeki diğer kalemlerle bağlamak için bir fırsat. Bu ruhani yaşamı tek başıma yapmak istemiyorum. Tanrım, bunu senin insanlarınla birlikte yapmak istiyorum. Şimdi kendinize karşı dürüst olmanızı istiyorum. Sırf yanınızdaki kişi bunu yaptı diye kaleminizi bohçaya koymayın. Eğer bugün kaleminizi koymaya hazır değilseniz sorun değil. Üzerinizde baskı yok. Lütfen bunu eve götürün ve bu konuda dua ederek Rabbe danışın. Ama kaleminizle bir şeyler yapın. Mesih'in kilisesiyle ruhani yaşamınızda bir adım atın.